akılda kalanlar.
Merhaba sevgili dinleyenler. Akılda Kalanlar programına hoş geldiniz. Program hazırlayan ve sunan ben Serdar Aydın. Program yapımcısı Murat Baran ve Arzu Yaman. Ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi, nefesimizi, soluğumuzu ve sözümüzü ileten teknisyen Burak Hararoğlu bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, öncelikle programı ve kendimi anons ettikten sonra bugün Rebiülevvel ayının 10. günündeyiz. Yani alemleri şereflendiren Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü içerisindeyiz. Hatırlarsınız 1989 yılından itibaren Peygamber Efendimizin doğum günü kutlamaları Bakanlar Kurulu ve Devlet kararı ile Nisan ayına mahsusen bir haftalık bir organizasyon içerisinde yapılıyor idi. Ama geçen yıl yapılan yoğun tartışmalar, bu konuyla ilgili görüşmelerden sonra bence de olması gerektiği gibi kameri aylara göre Rebiülevvel ayının 10. gününü 11. gününe bağlayan bugün, o yüzden Türkiye'nin dört bir yanında ve bugün TRT1'de Ankara Melike Hatun Camii'nde de bir Mevlid-i Şerif okunacak. TRT1'den bunu canlı yayınlayacak televizyonumuz. Ve alınan kararla bu yıldan itibaren artık Peygamber Efendimizin doğum günü Rebiülevvel ayının 10'unda her yıl tıpkı Ramazan'da olduğu gibi kameri aylarla biliyorsunuz miladi aylar arasında 10 günlük bir fark var. Öne doğru gelecek belki ama biz de artık bu sabit kutlamalardan kurtulmuş aslına uygun bir şekilde Peygamber Efendimizi anacağımız bir kutlama formatına kavuşmuş olduk. Tabii programa başlamadan evvel bununla ilgili birkaç şey de söylemek isterim. Her yıl Peygamber Efendimizi anma toplantıları yapıyoruz. Hani bir klişe söz var ya, anmadan artık anlamaya geçmeliyiz diye. İnşallah bu yılki kutlamalar, etkinlikler, konferanslar, tebliğler, yazılı ve görsel medyada çıkan haberler Peygamber Efendimizi anmanın ötesine geçer, onu anlamaya, onu bir hayat rehberi olarak, onu bir hayat idolü olarak kavramaya vesile olur. Çünkü onun merhametine ve şefkatine, onun o cahiliye toplumu içerisinde yapmış olduğu gönül devrimlerine bugün dünden daha çok ihtiyacımız var. Onu da rahmetle anıyor, şefaatini umuyoruz inşallah. Evet sevgili dinleyenler, bu hafta sizlerle TRT kurumunun kurumsallaşmış bütün kamu kuruluşlarında olması gereken bir formata girmiş, özel radyo ve televizyonların gıpta ettiği, bizim ise uygulaya geldiğimiz, yapa geldiğimiz önemli bir faaliyetinden bahsetmek istiyorum. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun radyoları, ki şu anda 17 radyosu var TRT'nin, her yıl Aralık ayında, Kasım ayında, bu aylarda yoğun ve hummalı bir çalışma ile bir sonraki yılın planlamalarını, programlarını hazırlar. Bunlardan bir yayın çizelgesi, bir yayın formatı oluşturur. Bunu tematik radyolarımız TRT Name ya da TRT Türkü olsun, haber kanalımız olsun, kent radyolarımız olsun, TRT FM olsun, Türkiye'nin Sesi Radyosu olsun, Memleketim FM olsun, her biri kendi programlarını, kuşak programlarını, kaç saat yayın yapıyorsa tamamını dolduracak şekilde hazırlıklarını yaparlar. Hazırlanan bu formatlar, bu çizelgeler, bu planlar Radyo Dairesi Başkanımızın ve Genel Müdürlüğümüzün uygun gördüğü bir şehirde değerlendirme toplantısına alınır. Ve TRT bünyesindeki o tecrübeli prodüktör, yapımcı, radyo müdürleri, teknik müdürler bir araya gelirler. Sosyal medya uzmanları ve sorumluları bir sonraki yılın radyo programlarını konuşurlar, içinde bulundukları yılı değerlendirirler. Biz de bu yıl mekan olarak seçilmiş olan Diyarbakır'daydık. Sayın Radyo Dairesi Başkanımız sağ olsunlar bu yıl radyo koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yapmaya karar verdiler. Biz de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve Memleketim FM Radyosu'nu temsilen dış yayınlar olarak Sayın Başkanımız Süleyman Erdal'la birlikte o toplantılara iştirak ettik. Toplantıların hemen başında Sayın Genel Müdürümüz toplantımıza eşlik etti. Hatta şöyle güzel bir de tevafuk oldu. Yönetim kurulu toplantımızda radyo koordinasyon toplantısının yapıldığı Diyarbakır'da yapıldı. Dolayısıyla yönetim kurulu üyelerimiz, genel müdürümüz bizimle birlikte bizim toplantımızın açılışına iştirak ettiler. Açılışta genel müdürümüz Sayın İbrahim Eren Bey, dünyanın gelmiş olduğu noktada glokalizasyon dediğimiz küreselleşme, yerelden globale, yerelden küresele bütün içeriklerimizin, projelerimizin, yapıp ettiklerimizin, planlamalarımızın ve yeni bütün program algoritmalarımızın çok önemli olduğunu, dünyadaki işitsel, görsel, yazılı, basındaki rekabetin içerik üzerinden ve teknik üzerinden yürüdüğünü ama TRT'nin içerik olarak çok zengin içeriklere sahip olduğunu, muhteşem bir arşivi olduğunu, muhteşem bir insan kaynağına sahip olduğunu, dolayısıyla Türkiye'de rakipler arasında açık ara önde olduğunu, bunu önümüzdeki yıl için, 2018 yılı için daha üst bir level'a, çıtaya taşıma sorumluluğumuz olduğunu hatırlattı. Bütün oradaki radyocu arkadaşlara, bizlere umut veren, heyecan ve dinamizm aşılayan bir konuşma oldu. Yine Genel Müdür Yardımcımız ki TRT Haber'den ve radyolardan sorumlu Erkan Durdu Bey de TRT'nin bu kurumsal yapısına vurgu yaptı. Çok az kurumda her yıl o birimle ilgili yetkililerin bir araya gelerek geçmişi değerlendirdiğini, geleceği planladığını, bu oturmuş yapının TRT'ye ait bir özellik olduğunu vurguladı. Arkasından Radyo Dairesi Başkanımız Sayın Ahmet Akçakaya da istatistiki bilgilerle, yine yapılmış olan anketlerle TRT radyolarının dinlenme oranlarını, dinlenmedeki yaş gruplarını, meslek gruplarını, drive time'larını, buradaki ratinglerini bizlerle paylaştı. TRT radyoları bugün de, yarın da Türkiye'nin en güzel Türkçesiyle, Türkçenin en güzel sadalarıyla, Türkçenin en güzel telaffuzlarıyla sizlere sanat, siyaset, müzik, spor, edebiyat, sosyoloji, tarih, inanç, manevi değerler gibi bütün başlıklarda, konu başlıklarında en güzel programları sunmaya devam edecek. Anılar, kültür, gezi, aklınıza ne geliyorsa konu başlıklarını daha da çoğaltabiliriz. TRT bu konularla ilgili de muhteşem programlar yapmaya, sizin ilginize ve beğeninize sunmaya devam edecek. Biz de Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM olarak çok güzel yeni programlar hazırladık. İnşallah onların anonslarını yakında duyacaksınız. Dinleyeceksiniz. Peki biz orada niçin bulunuyoruz? Aslında diğer radyolar Türkiye içerisinde yayın yapıyorlar. Biz Türkiye dışındaki siz değerli dinleyicilerimize, vatandaşlarımıza, dildaşlarımıza, yayın yapıyoruz. Çünkü ortak kullanabileceğimiz çok kıymetli tematik müzikler var. Çok kıymetli arşiv müziklerimiz var. Çok güzel tarih programlarımız var. Biz bu toplantılarda ürettiklerimizle paylaşıyoruz. Radyolar kendi arasında plase ediyorlar. Şu programı alabiliriz, şu programı verebiliriz diyoruz. Dolayısıyla biz bu eksiklerimizi tamamlamış olarak bu toplantılardan zımba gibi çıkıyoruz. Sonra bu programların bir yayın kataloğuna, kitapçığına dönüştürüyoruz. Ve 1 Ocak'tan itibaren de yıldırım gibi sizlerin huzurunda oluyoruz. Tabii ben toplantılar çok verimliydi. Çok ender rastlanabilecek kalitedeydi. Bütün bunlar eyvallah. Bütün bunların üzerine çok duracak da değilim aslında. Fakat ben Diyarbakır'da biraz sizlere paylaşmak istiyorum. Radyolarımızın ve toplantılarımızın ana çatısı bunlardan oluşuyor idi. Diyarbakır muhteşem bir şehir. Bizi dinleyenler içerisinde de belki birçok Diyarbakırlı hemşehrilerimiz vardır. Ben tam 7 yıl önce çocuklarımla bir Kurban Bayramı'nın tatilini bahane edip elime haritamı alıp gezecek yerler listesini alıp restoranlar listesini alıp oteller listesini alıp Diyarbakır'a gitmiştim. Diyarbakır'a gittiğimde ilk önce tabii Diyarbakır'ı fetheden 638 yılında Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Halid bin Velid'in komutasındaki ordu Diyarbakır'ı geldiğinde oğlu Süleyman bin Halid de oradadır. Bugün üniversite camiinin hemen Hevsel bahçelerinin doğusundaki Dicle Üniversitesi camiinin fetih, Dicle Üniversitesi'nin fetih camii var. Diyarbakır'a gidenler bilirler. Dört minaresi ile Diyarbakır'ın doğusunda size merhaba der. İşte tam orası İslam ordularının otağını ve karargahını kurdukları yer. Şu an Diyarbakır'da arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, dünyanın ikinci büyük surlar dizesi var. Çin Seddi'nden sonra en uzun surlara sahip şehir Diyarbakır. 5100 metre uzunluğunda, takriben 12 metre yüksekliğinde dev surlar var. Bu Sur ilçesi de zaten bu surlardan adını alıyor. Şehrin de merkezi, yani Akkoyunlulardan, efendim Emevilerden, Romalılardan, Selçuklulardan ve Osmanlılardan bugüne tevarüz etmiş tarih eserlerin çoğu bu 5100 metrelik surlar içerisinde yer alıyor. İslam orduları bu surlardan dolayı Diyarbakır'ı fethedemezler. Bir türlü Mardin kapıdan, Urfa kapıdan, başka kapılardan girmek isterler ama bir türlü surları aşamazlar. En sonunda hikaye o ki, gittiğimizde dinledik bu fethi hikayesini, köpeklerin mazgallardan surların dışına çıktığını görür ordu komutanlarından bir tanesi. Birkaç gün daha takip eder. Bu arada da Diyarbakır'ın surları içerisinde yaşayan Diyarbakır ahalisini izole ederler. Onları kuşatma altına alırlar. Sonra o köpeğin girip çıktığı mazgal büyütülür. Oradan askerlerin gireceği şekilde tüneller açılır. Bir sabah namazından sonra askerlerin bir kısmı Urfa kapı, bir kısmı Mardin kapıdan yüklenir kapılara. Ama asıl böyle bahadırlar, özel seçilmiş cengaverler o mazgallardan girerek Diyarbakır'ı fethederler. Dolayısıyla bu fetih esnasında şehit olan Halid bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman ve 25 sahabenin kabrinin de bulunduğu Hazreti Süleyman Camii adeta Diyarbakır'ın sembolü olmuş durumda. Ben 7-8 yıl önce eşimle çocuklarıma gittiğimde o kabri ziyaret etmek istemiştim, o camiyi. Çok metruk halde, gece kondular içerisindeydi. Hatta arabamızı park etmek istediğimizde gençler gelmişler. Biz aracınızı çizeriz, bize para vermezseniz demişler. Çok da kızmıştım. Şimdi yeni bir anlayışla, yeni yapı ile o sur içerisindeki bütün o eski gece kondular yıkılmış. O cami ve caminin hemen yukarısındaki eski cezaevi müze haline getirilmiş. Muhteşem bir, tıpkı İnönü, İstanbul İnönü'ndeki o tarihi doku, Ayasofya Külliyesi ve etrafındaki camiler, efendim Sultanahmet vesaire, Dolmabahçe, Topkapı, özür dilerim, Dolmabahçe'yi yanlış söyledim, gibi bir güzel konsept oluşturmuşlar. Oraya da müze haline çevirmişler. Bence sizin gitmeniz, gezmeniz için muhteşem bir yer. Yüksekçe de bir yer. Hem surlara bakarak kahvenizi, çayınızı içebiliyorsunuz. Hem o meşhur Babil bahçeleri gibi övülen Hevsel bahçelerini görebiliyorsunuz. Hem karşıdaki Dicle Üniversitesi'ni izleyebiliyorsunuz. Diyarbakır muhteşem bir yer. Çok önemli isimlere önemli isimleri çıkartmış da bir yer. Ses sanatçısı Celal Güzelses, Süleyman Nazif, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp, Ahmet Arif, Mahsun Kırmızıgül gibi önemli sanat adamlarına da ev sahipliği yapmış. İsterseniz sohbetimize Celal Güzelses'ten bir türküyle, şarkıyla ara verelim. Sonra Diyarbakır'ı anlatmaya devam edeceğim size. Evet sevgili dinleyiciler, Celal Güzel Ses'ten Ağlama Yar türküsünü dinledik. Şimdi Diyarbakır giderken zihnimizde olumsuz bir algıyla gittik doğrusu. Ama Diyarbakır'a gittiğimizde Hasan Paşa Kervansarayı'nda yapmış olduğumuz kahvaltıda, gezmiş olduğumuz Nebi Camii'nde, Hevsel Bahçelerinde, On Gözlü Dicle üzerindeki köprüde, Gazi Köşkü'nde filan muhteşem bir insan zenginliği, muhteşem yüce gönüllü insanlarla karşılaştık. Yani belki Türkiye Diyarbakır deyince Sur'daki bu Hendek çatışmalarını, provokasyonunu hatırlıyor olabilirler. Ama biz gittiğimizde bu Hendek provokasyonundan arkaya devletimizin çok ciddi atılımlar yaptığını, oradaki bütün yıkılan tarih eserleri restore ettiğini, Yeniden esnafa dükkanlar ve evler inşa ettiğini gördük. Ve şunu düşündüm, bir Türkiye'yi seven, bir Türkiye aşığı olarak. Bizim kafamızdaki algısı çok farklıydı Diyarbakır'ın, ama orada yaşadıklarımız, gördüklerimiz, biraz da tattıklarımız belki Diyarbakır algısının çok doğru olmadığını gösterdi. O yüzden Diyarbakır orada Mezopotamya'ya açılan bir büyük pencere olarak ve 5000 yıllık tarihi ile Akkoyunlular gibi, Selçuklular gibi, çok büyük medeniyetlere, Osmanlılar gibi çok büyük medeniyetlere beşiklik etmiş bu Diyarbakır'da. İnsanlarımız, oradaki kardeşlerimiz, yolda, sokakta, restoranda, otelde sohbet ettiğimiz insanlar bu olumsuz çağrışımlardan, bu olumsuz algıdan kurtulmamız için yardım edin dediler. Hakikaten belki yanlış siyasal anlayışlarla Diyarbakır bir anlamda biraz küçültülmüş, algısı bozulmuş olabilir. Ama ben isterim ki bu programımda yurt dışındaki tüm hemşehrilerime, tüm yurttaşlarımıza şöyle bir çağrım olsun. Diyarbakır orada o zengin mutfağıyla, ki tırnak içinde söylüyorum, kahvaltıda 14 adet değişik peynir göreceğiniz bir yer. Yani yaklaşık 10 kilometre karelik bir alanda en az 20 tane tarihi, Akkoyunlardan, Emevilerden, Artuklulardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan kalma. Diyorum ya, Ulu Camisi 638 yılında inşa edilmiş ve hala orada sizleri bekliyor. Yani secdegahlarıyla, türbeleriyle sizleri bekliyor orada. Fakat Diyarbakır bir kadim bir medeniyetimizin şehri. Birçok orada Bingöllü var, Türkmenler var, Kürt kardeşlerimiz var, Araplar var. Orada kardeşçesine, dostçasına, geniş yüreklilikle yaşıyorlar. Ama maalesef dünyadaki ve Türkiye'deki olumsuz siyasal etkiler orada kendilerini gösteriyor. Halbuki orada Cahit Sıtkı Tarancı'nın evini, Ziya Gökalp'in müzesini, kaburga kebabını, Dicle kenarında çay içme keyfini, Keçi Burcu'ndan aşağıya doğru seyir zevkini, Nebi Camii'nin etrafındaki tatlıcılardan Diyarbakır burma kadayıfını tadabilirsiniz. Bence Diyarbakır'la ilgili zihinlerimizdeki fotoğrafları çek etmenin, balans etmenin, yeniden onları değerlendirmenin vakti. Çok cömert, çok güler yüzlü, çok misafirperver bir insan doğasıyla, insan çeşitliliğiyle Diyarbakır'da karşılaştık. İnanın sokaklarında rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Diyarbakır artık huzurun, sükunun, kardeşliğin, dostluğun ve tarihin buluştuğu bir şehir olmuş. Beni üzen tabii ki o Ulu Cami etrafında, Hazreti Ömer Camii ya da Sultan Şuca Türbesi etrafında görmüş olduğum, maalesef ama keşke hiç de kültürümüzle bağdaşmayan ve barışmayan Hangover isimli o eğlence merkezleri, hemen camilerin önlerinde ya da yerel müzik eğitim merkezleri açılmış. Ben bunların da ideolojik olarak Diyarbakır'daki o inançlı insanları sekülerleştirme, inanç değerlerinden koparma, ki sevgili dinleyiciler, İslam bir din olarak indi. Kur'an bir vahiy olarak Hazreti Peygamber Efendimiz'e geldi. Baktığınız zaman İslam'ın en temel kaygısı, en temel vurgusu insanların kardeşliğine. Yani burada doğmuş olduğumuz ırkları, asabiyeti bir kenara bırakarak bir inanç, bir umde ve temel manevi, ahlaki, itikadi değerler etrafında toplamak için İslam'a uğraş vermiştir. Oradaki insanlarla bizim en temel bağımız 639 diyorum. Yani Hazreti Ömer'den bu yana İslam olmuş, İslam'la hamurları, genleri, kültürleri, tevarüs eden tüm gelenekleri ve görenekleri yoğrulmuş bir topluluktan bahsediyorum. Dolayısıyla oradaki insanları, o bölgedeki insanları Türkiye'ye paydaş kılacak Türkiye ile yoldaş kılacak Türkiye'nin yürümüş olduğu 2023 vizyonuna birlikte taşıyacak duygu inanç kardeşliğidir, İslam kardeşliğidir. Aksi takdirde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın parçalanmasına sebep olan her ırka bir devlet, her ulusa bir devlet, hatta ırk ya da ulus farkındalığı olmayanlara da bu farkındalığı verme düşüncesi çok modernist, inanç karşıtı, İslam karşıtı bir düşüncedir. İşte bu karşıtlığın geldiği nokta bugün Batı medeniyetinin Avrupa'da tezahür ettiği şekilde geldiği nokta faşizmdir. Ben ve ötekidir. Ben her şey egosantriktir, ben merkezlidir. Ötekine hayat hakkı, yaşam hakkı, iskan hakkı, yeme hakkı, çalışma hakkı, seyahat hakkı tanımamaktadır. Ve bu anlayış Akdeniz'i koskocaman bir mezarlığa dönüştürmüştür. İşte bu ırkı yaklaşımlardan, bu ırkçılıktan kurtulmanın yolu da bizi orada yaklaşık olarak bin yıldır var eden, bin yıldır kardeş kılan değerlerimize, inançlarımıza sahip çıkmaktır. Bu anlamda orada açılmış olan İmam Hatip sayılarını çok önemli buldum. Klasik medrese usulünde eğitim yapan 3000'e yakın öğrenci olduğunu duymak bizi memnun etti. Sizlerden istirhamım Diyarbakır gerçekten her birimizin diyarı olacak güzelliği ile, genişliği ile bizi orada beklemekte. TRT çok güzel bir organizasyon yaptı. Çok iyi düşündü bunu. İnşallah diğer kamu kuruluşlarında bölgesel toplantılarının Diyarbakır'da olmasını arzu ediyorum. Türk Hava Yolları ucuz biletler verebilir. Gençlik Spor Bakanlığı orada daha çok yurt yaptırabilir. İyi bir Milli Eğitim Müdürü, iyi bir Kültür İl Müdürü, iyi bir müftü ile Diyarbakır'daki o manevi defekler, yaralar sarılabilir. Bunun olabileceğini, bu umudu orada gittiğimizde gördük. Hepinizi bu anlamda Diyarbakır'ı bir kez daha ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu program bunun için olmuş olsun. Kardeşliğimizi pekiştirelim. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla buluşuncaya kadar hepiniz hoşça kalın, esen kalın. Akılda kalın.